Thank you, President Monson, for this wonderful temple.
Başkan Monson, çok teşekkür ediyoruz bu tapınak duyuruları için. Kilise için çok büyük bir nimet ve üyelerimiz için. Hatta bu uluslar için bu harika tapınakların hani yapılacağı ülkeler, uluslar için. İyi çobanın kaybolan koyununu bulduğu gibi, eğer siz de kalplerinizi dünyanın kurtarıcısına doğru açarsanız o aynı şekilde sizi bulacaktır. Konuşmamın konusu bu. Aklımdan çıkmayan çocukluk anılarımdan biri, beni uykumdan uyandıran uzaktaki hava saldırısı sirenlerinin uğultularıyla başlıyordu. Çok geçmeden bir başka ses, bir tıngırdama sesi ve pervanelerin vızıltısı tüm göğüs sallayıncaya kadar artıyordu. Annemiz tarafından iyi eğitilmiştik ki biz çocuklar çantalarımızı alıp tepedeki bir bomba sınağına koştuk. Biz gecenin kör karanlığında koşuştururken bombacılara hedefleri gösteren yeşil ve beyaz işaret fişekleri gökten düşüyordu. Gariptir ki herkes bu işaret fişeklerini Noel ağacı diyordu. 4 yaşındaydım ve savaşta olan bir dünyaya tanık oldum. Dresden şehri ailemin yaşadığı yerden uzakta değildi. Orada yaşayanlar belki de benim gördüklerimin 1000 kat fazlasına şahit oldu. Binlerce tonluk patlayıcının sebep olduğu kocaman ateş fırtınaları şehrin %90'ından fazlasını yok edip ardında moloz ve külden başka bir şey bırakmadan Dresden'i süpürdü geçti. Kısa bir süre içinde mücevher kutusu lakaplı şehir ortadan kalkmıştı. Alman yazar Erich Kästner bu yıkımla ilgili şöyle yazmıştı. Güzelliği binlerce yılda inşa edilmişti. Bir gecede tamamıyla yıkıldı. Çocukluğum boyunca kendi insanımızın başlattığı bir savaşın yıkımının nasıl üstesinden gelinebileceğini hiç düşünemiyordum. Etrafımızdaki dünya tamamen umutsuz ve geleceksiz gözüküyordu. Geçen sene Dresden'e dönme imkanım oldu. Savaştan 70 sene sonra tekrardan mücevher kutusu bir şehir olmuştu. Yıkıntılar temizlenmiş, şehir yenilenmiş ve hatta gelişmişti. Ziyaretim sırasında güzel Frankfurt'te The Church of Our Lady Lutheran Kilisesi'ni gördüm. Esasen 1700'lü yıllarda inşa edilmiş olup Dresden'in parlayan mücevherlerinden biriydi. Ama savaş onu bir moloz yığınına çevirmişti. Frank Kirche'nin sonunda tekrardan inşa edilmesine karar verilinceye kadar senelerce o şekilde kaldı. Yok edilmiş kilisenin taşları saklanıp ayrıştırıldı ve bunlar mümkün olduğunda inşa edilirken kullanıldı. Bugün kilisenin dış duvarında çiçek hastalığı lekeleri gibi duran bu ateşten kararmış taşları görebilirsiniz. Bu yara izleri yalnızca bu binanın savaş tarihini hatırlatmakla kalmıyor ama aynı zamanda bir umut anıtıdır. İnsanın küllerden yeni bir hayat yaratabileceğinin şahane bir sembolüdür. Dresden'in tarihi üzerine düşündükçe ve tamamen yok edilmiş olan bir yeri yenileyenlerin maharet ve azmine hayran kalırken, kutsal ruhun tatlı etkisini hissettim. Elbette şunu düşündüm ki, eğer insan yıkıntıları, enkazları ve çökmüş bir şehrin yok olmuş halini alıp göklere ulaşırcasına yükselen ilham verici bir yapı şeklinde tekrar inşa edebiliyorsa, her şeye gücü yeten babamız kim bilir düşen, bocalayan ve kaybolan çocuklarını geri getirmede ne kadar daha kabiliyetlidir. Hayatımızın nasıl da tamamen harap olmuş gibi gözükmesi önemli değildir. Günahlarımızın ne kadar kötü olduğu, acımızın ne kadar derinden olduğu, kalplerimizin ne kadar yalnız, terk edilmiş ya da kırık olduğu önemli değildir. Umutsuz olan, çaresizlik içinde yaşayan, güveni sarsılan, dürüstlüğünden vazgeçen ya da Tanrı'ya yüz çevirenler dahi yeniden inşa edilebilir. Bu yenilenme, nadir yıkımın oğulları hariç olmak üzere geri getirilemeyecek bitik bir hayat yoktur. Sevindirici haberin müjdesi şudur. Sevgi dolu cennetteki babamızın sunduğu sonsuz mutluluk planından dolayı ve İsa Mesih'in sonsuz kurbanlığı sayesinde yalnızca düşmüş durumumuzdan fidyeyle kurtarılıp paklığa geri getirilmeyiz, aynı zamanda ölümlülüğün hayal gücünü aşıp sonsuz yaşamın mirasçıları olabilir ve Tanrı'nın tarif edilemez görkemine ortak olabiliriz. Kurtarıcının hizmeti sırasında onun günündeki dini liderler İsa'nın onların günahkar olarak tanımladıkları kişilerle vakit geçirmesini onaylamıyorlardı. Belki onlara göre İsa günahkar davranışa göz yumuyor ve hatta onaylıyor gibi gözüküyordu. Belki de onlar günahkarların tövbe etmelerine yardım edecek en iyi yolun onları kınamak, onlarla alay etmek ve onları utandırmak olduğuna inanıyorlardı. Kurtarıcı, Farisilerin ve din bilginlerinin ne düşündüğünü anlayınca onlara bir hikaye anlatmıştır. Sizlerden birinin 100 koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarını alır. Yüzyıllar boyunca bu benzetme geleneksel olarak bizlere kaybolan koyunu geri getirmemiz ve kaybolanlara elimizi uzatmamız için bir eyleme çağrı olarak yorumlandı. Bu her ne kadar kesinlikle doğruysa da acaba bu benzetmenin dahası da var mı diye merak ediyorum. İsa'nın ilk ve en önemli amacının iyi çobanın işi hakkında öğretmek olduğu mümkün mü? Onun Tanrı'nın laf dinlemez çocuklarına karşı olan sevgisine tanıklık etmesi mümkün mü? Kurtarıcının mesajının Tanrı'nın tamamen kaybolanların farkında olduğu ve onun onları bulacağı, onlara elini uzatacağı ve onları kurtaracağı olması mümkün mü? Eğer öyleyse, bir koyun bu kutsal yardımı hak edebilmek için ne yapmalıdır? Koyunun koordinatları hesaplamak için karmaşık bir sekstantın nasıl kullanılacağını bilmesi mi gerekir? Pozisyonunu belirleyebilmek için GPS'i kullanabilmesi mi gerekir? Yardım çağrısını ulaştıracak bir uygulama yaratmak için bir uzmanlığa sahip olması mı gerekir? Koyunun iyi çoban kurtarmaya gelmeden önce bir sponsordan onay mı alması gerekir? Hayır. Kesinlikle hayır. Koyun sırf iyi çoban tarafından sevildiği için ilahi kurtarılmaya layıktır. Bana göre kaybolan koyun benzetmesi tüm kutsal yazılardaki en umut verici pasajlardan biridir. Kurtarıcımız iyi çoban sizi tanıyor ve seviyor. Ne zaman kaybolduğunuzu biliyor ve o nerede olduğunuzu biliyor. O sizin acılarınızı biliyor. Sessiz yalvarışlarınızı, korkularınızı, gözyaşlarınızı biliyor. Nasıl kaybolduğunuz önemli değildir. İster kendi kötü tercihlerinizden dolayı olsun, ister sizin kontrolünüzün dışındaki durumlardan dolayı. Tek önemli olan şey siz onun çocuğusunuz. Ve o sizi kendi çocuklarını seviyor. O sizi sevdiği için sizi bulacaktır. Sizi sevinçle omuzlarına alacaktır. Ve sizi eve getirince de o herkese tek tek benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum diyecektir. Ne var ki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Yani ne yapmam gerekiyor? Elbette sadece kurtarılmayı beklemekten daha fazlasını yapmam gerekiyor. Sevgi dolu babamız tüm çocuklarının ona geri dönmesini arzu etse de o hiç kimseyi cennete zorlamaz. Tanrı bizi zorla kurtarmayacaktır. O zaman ne yapmalıyız? Onun daveti basittir. Bana dönün, bana gelin, bana yaklaşın ve ben de size yaklaşacağım. Kurtarılmak istediğimizi ona böyle gösterebiliriz. Birazcık iman gerekmektedir. Fakat çaresizliğe düşmeyin. Eğer şu an gerekli imanı toplayamıyorsanız, umutla başlayın. Eğer Tanrı'nın orada olduğunu bildiğinizi söyleyemiyorsanız, onun orada olduğunu umut edebilirsiniz. İnanmayı arzu edebilirsiniz. Bu başlangıç için yeterlidir. Daha sonra bu umutla hareket ederek cennetteki babaya elinizi uzatın. Tanrı size doğru sevgisini iletecektir. Ve onun kurtarma ve dönüştürme işi başlayacaktır. Zamanla onun elinin hayatınızda olduğunu fark edeceksiniz. Onun sevgisini hissedeceksiniz ve onun ışığından yürüme ve onun yolunu takip etme arzusu attığınız her iman adımıyla daha da büyüyecektir. Bu iman adımlarına biz itaat diyoruz. Bugünlerde bu pek de popüler bir kelime değil. Ancak itaat, İsa Mesih'in sevindirici haberinde değer verilen bir kavramdır. Çünkü şunu biliyoruz ki, bütün insanlar Mesih'in kefareti aracılığıyla, sevindirici haberin yasalarına ve kutsal törenlerine itaat ederek kurtulabilecektir. İnancımız geliştikçe, sadakatimizi de geliştirmeliyiz. Biraz önce Dresden'in yıkımının yasını tutan bir Alman yazardan alıntı yapmıştım. Kendisi aynı zamanda şu sözü de kaleme almıştı. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bu göksel dili bilmeyenler için bunun tercümesi şöyle. Siz bir şey yapmadıkça iyi bir şey yoktur. Siz ve ben ruhsal şeylerden çok güçlü biçimde bahsedebiliriz. Dini konulardaki keskin entelektüel yorumlarımızla insanları etkileyebiliriz. Din ve yukarıdaki köşkümüzün hayali hakkında heyecanlı anlatabiliriz. Ama eğer imanımız yaşayış biçimimizi değiştirmezse, inandıklarımız günlük kararlarımızı etkilemezse, o zaman dinimiz boşadır. Ve imanımız eğer ölmediyse bile kesinlikle iyi bir durumda değildir. Ve sonunda ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. İtaat, imanın can damarıdır. İtaat aracılığıyla ruhlarımıza ışık toplarız. Ancak bazen bence itaati yanlış anlıyoruz. Bir amacın aracı olarak görmektense itaati amacın kendisi olarak görüyor olabiliriz. Ya da sevdiklerimizi sürekli ısıtma, tekrar tekrar çekişle vurma yoluyla daha kutsal ve daha ilahi bir şekle dönüştürme çabası içinde itaatin mecazi çekicini emirlerin demir örsüne vuruyor olabiliriz. Kuşkusuz ki tövbe için katı bir davete ihtiyacımız olduğu zamanlar vardır. Kesinlikle yalnızca bu yolla ulaşılabilecek insanlar vardır. Ama belki de neden Tanrı'nın emirlerine itaat ettiğimizi açıklayabilecek farklı bir mecazi anlam vardır. Belki de itaat olmadığımız bir şekle sokmak için ruhlarımızı eğme, bükme ve vurma işlemi değildir. Bunun yerine itaat gerçekten neyden yapıldığımızı keşfettiğimiz bir süreçtir. Bizler her şeye gücü yeten Tanrı tarafından yaratıldık. O bizim cennetteki babamızdır. Biz gerçek anlamıyla onun ruh çocuklarıyız. Bizler en değerli ve çok saf bir tanrısal materyalden yaratıldık. Ve böylece içimizde tanrısallığın cevherlerini taşıyoruz. Fakat bu dünyada düşüncelerimiz ve hareketlerimiz bozuk, murdar ve kirli şeylerle etkilenir. Dünyanın tozu ve pisliği ruhlarımızı lekeleyerek doğum hakkımızı ve amacımızı fark etmemizi ve hatırlamamızı zorlaştırır. Ama bütün bu şeyler bizim gerçekte kim olduğumuzu değiştiremez. Doğamızın temelindeki tanrısallık devam eder. Ve kalbimizin sevgili kurtarıcımıza yönelmesini seçtiğimiz ve öğrencilik yoluna adımımızı attığımız an mucizevi bir şey gerçekleşir. Tanrı'nın sevgisi kalplerimizi doldurur. Gerçeğin ışığı zihinlerimizi doldurur. Günah işleme isteğini kaybetmeye başlarız ve artık karanlıkta yürümek istemeyiz. Böylece itaati yalnızca bir ceza olarak değil, kendi ilahi kaderimize doğru özgürleştirici bir yol olarak görmeye başlarız. Ve bu dünyanın yozlaşmaları, tozu ve sınırlamaları gitgide yok olmaya başlar. Nihayetinde içimizdeki ilahi varlığın paha biçilemez sonsuz ruhu ortaya çıkar ve iyiliğin getirdiği parlaklık doğamız haline dönüşür. Kardeşlerim, arkadaşlarım, size tanıklık ederim ki Tanrı gerçekten kim olduğumuzu biliyor ve O bizi kurtarılmaya değer görüyor. Hayatınızın yıkıntılar içinde olduğunu düşünebilirsiniz. Günah için işlemiş olabilirsiniz. Korkuyor olabilir, kızgın olabilir, acı dolu olabilirsiniz ya da şüphelerinizin işkencesini çekmiş olabilirsiniz. Ama aynı iyi çobanın kaybolan koyununu bulduğu gibi, eğer yalnızca kalplerinizi dünyanın kurtarıcısına doğru açarsanız, O sizi bulacaktır. O sizi kurtaracaktır. O sizi ayağa kaldıracak ve omuzlarına alacaktır. O sizi eve kadar taşıyacaktır. Eğer ölümlü eller moloz ve yıkıntıları güzel bir ibadet evine çevirebiliyorsa, o halde sevgi dolu cennetteki babamızın bizi yeniden inşa edebileceğine ve bunu yapacağına güvenebiliriz. Onun planı bizi olduğumuzdan çok daha yüce bir duruma, hayal edebileceğimizden çok daha yüce bir duruma getirmektir. Öğrencilik yolundaki her iman adımıyla olmamız tasarlanan ebedi görkem ve sonsuz neşeyle tanımlanan varlıklar haline gelebiliriz. Bu benim İsa Mesih'in adıyla olan tanıklığım ve alçak gönüllü duamdır. Amen.